Merhaba, meraklısına bilime hoş geldiniz. Bu akşam yine geçen hafta olduğu gibi bir fizik konusuyla birlikteyiz. Sen de neler, hem neler bulunduğunu şimdiye kadar yapılan araştırmalarda hem de nelerin bulunmadığını konuşacağız ve bunun bulunmasının ve bulunmamasının sonuçlarını konuşacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Durmuş Ali Demir, Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi, Dünya Bilimler Akademisi öğretim üyesi, aynı zamanda Türkiye'deki Bilim Akademisi'nin de üyesi. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Şimdi bilgilerimizi tazeleyelim. Biz burada fizik yayınları yaptık daha önce. CERN'le ilgili de hatta bir yayın yapmıştık ama yine de tazelemek için tekrar sizin ağzınızdan da dinleyelim. CERN nedir? Nasıl kuruldu? Ne zaman kuruldu? Ne işe yarıyor? Ne yapmaya çalışıyor? Ne bulmaya çalışıyor?
CERN 2. Dünya Savaşı sonrasında 1954 yılında kuruldu. Avrupalıların deyim yerinde ise ilk ortak kurumları. Ve bir araya geldi birçok Avrupa ülkesi, İsviçre içinde bir parçacık hızlandırıcısı yapma hedefiyle. Amaçları da genel olarak atom ve atom altı araştırmaları ortak bir Avrupa projesi altında yerine getirmekti, gerçekleştirmekti. CERN bu yolda birçok yeni buluşlar yaptı. Benim bildiğim kadarıyla 4-5 tane Nobel ödülü var. Sayıda yanılabilirim bir miktar ama değişik dönemlerde 1950'lerden bu yana ne diyelim biz buna ön cephe, sınırda araştırmalar yaptı. Yeni sonuçlar buldu, yeni bilgi edinmemizi sağladı CERN. Hı hı.
Parçacık hızlandırıcısı yapmak amacıyla kuruldu dediniz. Ne olacaktı parçacık hızlandırıcısı yapınca?
Şöyle bir şey, parçacıkları, kuantum fiziğinin bir özelliği var. Elinizdeki parçacıkları ne kadar çok yüksek enerjide çarpıştırırsanız, o kadar ağır ya da o kadar daha küçük, daha şu an bildiklerimizin dışında, şu an bildiklerimize göre çok daha küçük mesafelerde yer alan parçacıkları görme imkanına sahip oluyorsunuz. Bu bir tür mikroskop. Hı hı. Yani normal ışığın dalga boyuyla göreceklerinizden çok daha küçük şeyleri görmek için bir yol bu. Dolayısıyla parçacıkları yüksek enerjilerde çarpıştırıp ürünlerinin içinde ayıklayıp acaba bizim bildiklerimiz mi var, bilmediğimiz bir tane daha var mı gibi bir araştırma türü bu. Buna bakıyorlar. Genel olarak tabiatı oluşturan tüm temeller küçük mesafelerden geldiği için, tabiatın yapı taşları küçük mesafelerde olduğu için bu yapı taşlarını bulup tespit etme hedefiyle bu deneyler yapılıyor.
Tabii siz de bulundunuz orada.
Ben de orada Türkiye Atom Enerjisi Kurumu çerçevesi, Türkiye Atom Enerji Kurumu'ndan alınan projeler çerçevesinde orada bulunup proje gerçekleştirdim.
Mesela şu an kaç Türk araştırmacı, Türkiye'den giden araştırmacı vardır?
Ben tam sayıyı bilmiyorum ama Türkiye'deki kurumların yolladığı ve orada çalışan bilmiyorum 100'dür belki, 100 kişi çalışıyordur. Türkiye'den dönem dönem gidenlere göre sayılar değişebilir. Şu an deney durduruldu çünkü deneyin ne diyelim biz buna donanımını yenileme. Yeni eskimiş donanımı yenilemek ve deneyi daha yüksek hassasiyetlere çıkarmak için çalışmalar yapılıyor.
Tek bir deney mi durduruldu yoksa yani tüm, bütün faaliyet durduruldu.
Yenilenme aşamasında en azından iki deneyin faaliyeti durdu. 2021'de tekrar devam edecek.
Şu anda geçmişte
alınan verilerin analizi sürüyor. Bunu söylemek daha doğru.
Evet, geçmişte alınan veriler deyince asıl konumuza gelelim artık. Higgs parçacığı burada bulunan şeylerden bir tanesi. Nedir bu Higgs parçacığı? Önemi ne?
1940'larda ve 50'lerde o zamanki araştırmacılar fark ettiler ki bu bizim gözümüze gelen ışığın taneciğine benzer ama kütlesi olan bir parçacık gerekli. Bu olmadan olmuyor. Arkeolojideki yaş tayini bile bununla ilgili. O kadar birbiriyle bağlantılı ve sonunda anladılar ki bir parçacığın kütlesini anlamak muazzam bir problem. Bunu anlamak için kuramsal olarak ve deneysel olarak çok çalışmalar yapıldı. Kuramsal çalışmaların içinde bu parçacığa ismini veren Higgs adında bir İngiliz araştırmacı, başka uluslardan araştırmacılar, hatta Pakistan orijinli Abdülsalam da dahil bu araştırmaları yaptılar. Kuramsal çalışmalar yapanlar bir süre sonra Nobel ödülleri aldılar. Bu parçacığın kendisinin keşfedilmesi uzun yıllar aldı. 2012 yılında keşfedildi. Şahıslara Nobel ödülü verildi. Bunu öneri süren, hipotezini yapan şahıslara, Higgs'in kendisi dahil. Bu parçacığın özelliği şu. Tabiatta bir parçacığa kütle vermek çok özel bir mekanizmayla olmalı. Elinize götürüp yazabileceğiniz bir şey değil bu. Ya olsun ne olacak ki diyebileceğiniz bir şey değil. O çok özel mekanizmanın, o çok özel yapı ya da işleyişin kanıtı idi Higgs parçacığı. Higgs parçacığının bulunmuş olması o mekanizmayı doğruladı. O mekanizmanın sahipleri Steven Weinberg ve Abdüsselam gibi iki ana şahıstı. Onlar 1979'da Nobel ödülünü almışlardı zaten teorilerinden dolayı. Teorilerinin işte tahmini de Nobel ödülünü aldı tekrar.
Bunun sonucunda yani tamam biz böyle bir şey olduğunu bulduk. Bu ne işimize yarayacak insanlık olarak mesela Higgs parçacığını bulmak?
Evet yani evet bu sorunun yanıtı çok muğlak. Higgs parçacığını bulmak insanlığın ne işine yarayacak? Pratik olarak günlük hayat olarak düşünürsek ya da mevcut teknoloji düzey olarak düşünürsek hiçbir şeye yarama ihtimali şu an gözükmüyor. Şahsen ben de size hiçbir örnek veremem. Ama düşünelim ki 1890 yılında elektron bulunduğunda, daha ilk kez elektron o zaman bulunmuştu 1890'larda, tam tarihini yanlış konuşabilirim. O zamanki insanların, buna o zamanın araştırmacılarından Einstein'ın kendisi dahil hiç kimse bunun ne işe yarayacağını bilmiyorlardı. Bugün şöyle dönüp bakıyoruz, bütün elektronik teknolojisi, entegre devreler, transistör, diyot vesaire. Şöyle bir bakıyoruz, bütün her şey yarılı etken teknolojisi ona dayanıyor. Hani öyle bakınca bilemiyoruz ne getireceğini. Bize düşen şu anda tabiatın bize verdiği bu bir takım özellikleri keşfetmek, tabiatın temel yasalarını bulup oluşturmak ve insanlığın bilgi birikimini, tabiatı tanıma anlamındaki bilgi birikimini artırmak. Bunu yapıyoruz.
Tabii görece yeni bir buluş bu. 7-8 yıl olmuş. Yani şu anda sanayiye falan uygulanışı diye bir şey ben
yok,
söz edemiyorum.
Olmaz. Öyle bir şey olabileceğini zannetmem. İleride piko teknoloji, yani şu anda nano teknoloji var. İleride piko seviyede teknolojiye inerse.
O nedir?
Piko nano demek bir metrenin milyarda birini görüyor şu anda. Bir metrenin bin kere milyarda birine inme yani atomun çekirdeği düzeyinde mesafelere inen bir teknoloji kurgulanabilirse oralarda doğrudan olmasa da dolaylı etkileri belki bir takım gözlemlenebilir ama şu aşamada değil.
Tabii başka şeyler de sadece Higgs parçacığı değil başka şeyler de bulunmaya çalışılıyordu
evet,
galiba değil mi?
Evet.
Ama
mesela
çok
karanlık
mı?
Madde bulunmaya çalışılıyordu. Çok önemli bir olgudur.
Karanlık madde nedir önce onu diyeyim.
Tabii. Şöyle teleskopumuzu çevirip baktığımızda buna bakmışlar geçmişte 1930'larda hatta bakmışlar. Ve geçen 10 yıllar içinde bu netleşmiş bu bilgi 70'lerin sonunda somut hale gelmiş. Teleskopumuzu çevirip de çevremizdeki galaksilere baktığımızda önemli bir şey görüyoruz. Galaksilerin eteklerindeki yıldızlardan gelen ışığa göre yaptığımız hesaplamalarda bu eteklerdeki yıldızların Newton'un yasasına uymadığını görüyoruz. Hani lisede hepimiz öğrenmişizdir F eşittir MA. Bunu öğrenmişizdir. Buna uymuyor. F eşittir MA'ya uymuyor. Bu durumda hipotez olarak şu söylendi. Dediler ki o zamanki araştırmacılar 70'lerin sonundakiler en azından burada ışık saçmayan teleskopla gözükmeyen ama o yıldızın hareketini etkileyip sanki Newton'un yasasından bir sapma varmışçasına hareket etmesine yol açan bir madde orada gizli olmalı dediler. Ve buna karanlık madde adı verildi. Karanlık maddenin bugün evrende sahip olması gereken yoğunluğu biz hesaplayabiliyoruz. Hatta dolaylı ölçümlerle bunu biliyoruz. Yani evrendeki şu anki var olan foton arka fonu bize bunu söylüyor zaten. Ve bu yoğunluğun önemli bir özelliği var. Bu yoğunlukta ve uzun ömürlü bir maddesel varlığın var olması için ne gerekir diye bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki elimde bir parçacık varsa şu an bildiğim ağır parçacıklardan birine yakın kütledeyse etkileşme şiddeti de bizimkilere benzer düzeydeyse ama kararlı ve uzun ömürlüyse bunun yoğunluğunu hesaplıyorsunuz kabaca ve evrende olması gereken yoğunluğu buluyorsunuz kendiliğinden. Dolayısıyla Cenevre'de bu deney planlanırken, bu Büyük Hadron Çarpıştırıcısı dediğimiz deney planlanırken En önemli öngörülerden birisi buydu. Dediler ki bize bu kadar yakın ve bizim bildiğimiz parçacıklara bu kadar yakın özelliklere sahip bir parçacık var. Bu parçacığı yakalayabiliriz bu deneyde. Yani kütlenin kaynağını ne kadar merak ettilerse bunu da merak ettiler. Ve böylesi bir parçacık için ellerinde modelleri de vardı. Süpersimetri tabir ettiğimiz bir genel bir düşünce, bir modelden de öte bir genel düşünce vardı. Ve bu düşüncenin çerçevesinde böyle bir parçacık çok da olağan olarak vardı spektrumda. Bununla modelleme yaptılar. Deneyi kurgularken bunu hep akıllarında tuttular.
Ama o karanlık maddeye erişilemedi mi?
Şu anda deneyin ana sonuçlarına baktığımızda bariz olarak böyle bir parçacık yok. Bariz olarak. Ama araştırmacıların büyük çoğunluğu acaba bir şeyi kaçırdık mı? Acaba altına bakmadığımız bir taş kaldı mı? Acaba atladığımız bir analiz yöntemi var da kaçırdık mı bir şeyi şeklinde bakıp çok daha hassas, çok daha ayrıntılı, çok daha detaylı araştırmalar yapıyorlar. Tipik olarak şu anda bildiğim kadarıyla yapay zeka kullanarak araştırmalarını yapanlar da var. Bunun sayısı da arttı zannımca bir miktar. Yani insanlar mevcut veriler içinde gerçekten her şeye baktık mı acaba sorusuna yaklaşanlar var. Bir de tabii ki ya zaten bariz olarak bir şey yok, gözükmüyor. O zaman bir takım alternatif modeller dizayn etmeliyiz. Tabiat belki de düşündüğümüz gibi çalışmıyor, başka bir şekilde çalışıyor. Bunu bambaşka bir şekilde anlamalıyız diyenler de var şu anda.
Yani bildiğimiz yöntemlerle gidersek biz bir yere
gidemeyiz diyenler de var.
Başka bir yol çizmemiz lazım.
Evet, başka bir yol. Ne diyelim biz buna? Bilinen yola göre biraz daha tali bir yol. Ya şöyle bir şey. Ne bileyim, gittiniz çocuğunuzla, ben kendim hani kendi çocuğum olduğu için o bağlamda hemen konuşmak aklıma geliyor galiba. Gidiyoruz oyuncakçıya, bir tane puzzle alıyoruz, bir kutu. Ne diyelim, puzzle'ın üzerinde Sultanahmet Camii var. Anlıyorsunuz ki içinden çıkacak puzzle'ın parçalarını uygun şekilde tamamlarsanız Sultanahmet çıkacak. Yani siz büyük resmi biliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yok. Şu anda insanlar bu büyük resme göre yorumlamayı sürdürmek isteyen insanlar var. Bir de bu büyük resmin dışına çıkalım diyenler var doğal olarak. Büyük resmin dışına çıkalım diyenler için en önemli sorun şu. Büyük resim yok. Yani sanki bir puzzle aldılar bir kutu. Ne kutunun üzerinde bir resim var ne de ne de içindeki puzzle parçalarının üzerinde bir resim var. Ne çıkacağını bilmiyorlar. Büyük resmi bilmedikleri için bir hedef de yok ortada. Ne yapacaklarını da bilemiyorlar. Dolayısıyla aslında hani epey ne diyelim biz şaşırtıcı ama bir o kadar da zevkli, bir o kadar güzel, bir o kadar zorlayıcı bir soru sorma dönemi diyelim biz buna. Bir dönem bu diyelim bu araştırmanın sonu. Yani Higgs parçacığının bulunması ama ona ilave başka parçacıkların çıkmamış olması önemli bir durumu ortaya çıkarttı diyebiliriz.
Peki yani şu an başka parçacıkların çıkmayacağına, karanlık maddeyi bulamayacağımıza orada dair kesin kanaat oluştu mu yoksa devam
kesin kanaat mı oluşturamazsınız. Diyebilirsiniz ki her zaman ben yeterince küçük mesafelere indiğimde kesin orada bir parçacık göreceğim diyebilirsiniz. Sorun şu. O diyelim ki çok küçük mesafelere indiniz ya da çok böyle çok daha ağır bir parçacık gözlediniz. Ve dediniz ki siz orada gözlemediniz bakın ben burada buldum bunu dediniz. Bunu diyemezsiniz. Diyemeyemezinin sebebi şu. O ağır parçacık sizin bulduğunuz, kütlesini ölçtüğünüz Higgs parçacığı ile öyle şiddetle etkileşiyor ki o Higgs parçacığının kütlesini şu anki bulunduğu noktadan çok yukarılara doğru itiyor. Çekiyor yukarılara. Çok daha ağır olmasına yol açıyor. Dolayısıyla bulacağınız yeni parçacık mevcut Higgs parçacığıyla eğer hiç etkileşmiyorsa ya da çok zayıf etkileşiyorsa şanslısınız. O zaman yeni parçacık buldum dersiniz herkes de sizi alkışlar. Ama eğer elinizde bulduğunuz parçacıklarla etkileşen daha ağır bir parçacık bulmayı ümit ediyorsanız o olmaz. Ve bu parçacıkları aramaya başlarken insanların modelledikleri parçacıkların ortak özelliği Higgs parçacığıyla etkileşiyor olmalarıydı. Yani onları daha ağır yerde bulmak Higgs parçacığını bulunduğu yerden, bulunduğu kütle değerinden oynatacağı için çok olası gözükmüyor. Fakat sonuçta araştırma sürdürülmeli. Şu anki enerji düzeyinin çok daha yukarılarına çıktığımızda bile belli bir miktar ince ayarla durumu kurtarıp araştırmayı sürdürmek mümkün. Dolayısıyla daha ağır parçacıklar var mı diye bakmaya devam etmek çok önemli. Ve bunu çok mahir bir yöntemle veriyi analiz etmeye devam etmek önemli ve gerekli diye düşünüyorum.
Şimdi demin konuşurken büyük hadron çarpıştırıcısı dedik ya, bu bahsettiğiniz alet mi diyelim, mekanizma mı diyelim?
Evet, büyük bir çarpıştırıcı.
Yani bütün deneyler bunun için de mi yapılıyor? Sadece belli bir bazı denelere mahsus.
Büyük deneyler bunun üzerinde yapılıyor. Şey gibi düşünün, şu içinde bulunduğumuz odanın içinde bir çember olduğunu düşünün. Çemberin üzerinde şey var, proton, havadan hidrojeni alıyorsunuz. Bu hidrojeni bir kristalin üzerinden geçiriyorsunuz. Elektronla protonu birbirinden ayıklıyorsunuz. Çünkü hidrojenin çekirdeği proton. Protonları bir elektrik alanı altında toplayıp bir hızlandırıcıya koyuyorsunuz. Belli bir hıza çıkartıyorsunuz. Sonra hızlandırıcıdan çıkartıp dairesel yörüngeye sahip büyük bir hızlandırıcıya koyuyorsunuz. Daha aşamaları var da ben en büyüğünden bahsedeyim. Burada bunu çeviriyorsunuz, bu protonları.
Sentrifüj gibi mi?
Sentrifüj gibi çevirdiğinizi düşünün. Ama protonların ortak özelliği, yani bütün elektrik yüklü parçacıkların özelliği, ivmelenirlerse enerjilerini kaybederler. Dolayısıyla ivmelendiklerinde onların kaybettikleri enerjiyi onlara geri beslememiz lazım. Bu da mıknatıslarla yapılıyor, süper iletken mıknatıslarla. Protonun hızını kabaca ışık hızının 0.99998'ine kadar çıkartıyorsunuz. Ve protonların bir kısmı bir yönde, öbür protonlar zıt yönde gidiyor.
Çarpışıyorlar mı
sonra? Ve bunları belli özel noktalarda kuadropol mıknatıs dediğimiz mıknatıslarla birleştirip çarpıştırıyorsunuz. Topak topak. Bu topakları çarpıştırıp çarpışmadan çıkan ürünlere bakıyorsunuz o noktalarda.
Cahilliğime verin lütfen. Yok, protonlar çarpıştığı zaman parçalanıyorlar mı? Ne oluyor?
Tabii parçalanıyorlar. Protonlar alt parçacıklarına bölünüyorlar. Alt parçacıkları quark dediğimiz parçacıklar. James Joyce'un bir şiirinden alma bir isimlendirmedir. Bu quark dediğimiz elektrona benzer ama elektrondan tamamen farklı. Hani elektron gibi ama ondan tamamen farklı özelliklere sahip parçacıklar. Bu parçacıkları bir araya getiren zamk parçacığı dediğimiz, gluon dediğimiz parçacıklar ortaya çıkıyorlar. Şey gibi düşünün, bir sağlam bir kutunuz var, içinde boncuğunuz var. Atıyorsunuz, hiçbir şey olmuyor ama sinirlerini bir fırlatıyorsunuz, paramparça oluyor. Aynen böyle. Proton paramparça olup içindeki incik boncuk ortaya çıkıyor. Bu içindeki incik boncukların çarpışmasından şu ana kadar bildiğimiz listede olmayan yeni parçacıklar oluşturmayı bekliyor ve onlara bakıyoruz.
Oluşturabildik mi şimdiye kadar?
Mesela Higgs'i böyle oluşturduk. Higgs böyle çıktı ortaya. Bu unutmadan bu deneyler o dairenin üzerindeler. Bir burada, bir burada. Mesela birisi Atlas, birisi CMS. Bu deneyler aynı şeylere bakıyorlar. Bağımsız yöntemler kullanıyorlar. Dolayısıyla bilimsel olarak... evet, tekrar edilebilmesi lazım. Bilimsel bilginin tekrarı lazım. Tekrar yapmak çok pahalı. Dolayısıyla aynı deneyi iki bağımsız yöntemle yapıp da ikisi de aynı sonucu bulursa tamam diyorsunuz. O anlamda.
Anladım. Çok asgari bir... fen bilgisi bilgisiyle sorayım.
Estağfurullah.
Hep protonla elektronlardan bahsettik. Şimdi aklıma geldi konuşurken. Nötronlara ne oluyor bu arada? Ya da onlar kullanılmıyor mu? Ya da kullanılmaması mı gerekiyor?
Hızlandırıcı teknolojisinde onları kullanamıyoruz. Çünkü parçacıkları hızlandırıp da yüksek enerjilere çıkarmamız lazım. Bunu ancak elektrik ve manyetik alan dediğimiz, yani elektrik motorları falan da kullanılan, elektrik motoru değil tabii ama yani genel olarak elektromanyetizma ile yapıyoruz biz bunları. Faraday'ın bulduğu yöntemlerle bir zamanlar. Nötron gibi, nötrino gibi, Higgs'in kendisi gibi elektrik yükü olmayan parçacıkları hızlandıramıyoruz. Çünkü etkilenmiyorlar elektromanyetik alandan.
Evet,
bu yüzden.
Şimdi anladım, tamam. Şimdi sonuç olarak toparladığımız zaman burada bu bazı şeylerin, beklenilen şeylere ulaşılmaması bizi artık başka bir yöne sevk etmeli diye bir konsensus demeyeyim ama yani bir ağırlık kazanan bir görüş mü var artık?
Görüş
ağırlık var. Kazandı diyebilir miyiz?
Ağırlık kazandı diyebilir miyiz? Aslında çok zor. Çünkü herkes kendine göre bir bakış açısıyla gelecektir. Benim görüşüm ağırlık kazanmalı. Benim görüşüm ağırlık kazanmalı. Ama en son konferanstaydım. Epey değişik ülkelerden insanlar vardı. İnsanların bir kısmı yapa geldiğini yapmaya devam etmek istiyor. Henüz yeterince hassasiyete ulaşmadık, daha bir şeyler çıkabilir diyor. Bir kısım insanlar alternatif yollara bakmalıyız galiba diyor. Değişik görüşler var, birbirine zıt görüşler var. Ben şey gibi düşünüyorum, yani Thomas Kuhn'un bir zamanlar söylediği gibi düşünüyorum. Yani bilimdeki gelişmeler her zaman bu puzzle parçalarını yerleştirmeye dayanmıyor. Çünkü her zaman büyük resmi görme imkanımız yok. Büyük resim her zaman kendini göstermiyor. Şu anda da bana kalırsa büyük resim kendisini çok mahir bir şekilde saklıyor. Büyük resmi bilmiyoruz. Bu bakımdan belki de bir sıçrama gerekiyor. Belki de çok alternatif seçeneklere bakmak gerekiyor. Belki
seçenek var mı? Peki.
Hayır, bunu biz düşüneceğiz.
Seçeneği yaratması
gerekiyor. Evet, bu seçeneği yaratması gerekiyor. Ben özellikle şey diye bakıyorum. Bu temel fiziğe katılacak yeni genç arkadaşlar için ya da kendi içinde istek hisseden herkes için, tüm araştırmacılar için aslında çok ilginç bir dönem, güzel bir dönem. Değişik fikirler konuşacak, değişik görüşler ortaya atılacak, güzel hatalar yapılabilecek. Hatalardan öğreniyoruz çünkü değişik şeyleri. O bağlamda yenilikler getirilebilir, yeni düşünüşler getirilebilir. Bu bağlamda güzel bir dönem başlayabilir. Bakılmalı yani, benim şahsi görüşüm.
Ya şu şeyi biraz daha açabilir miyiz? Mesela Thomas Kuhn'un paradigmanın kayması diye bir şeyi var mesela.
Evet.
Bir tabiri var. Ne demek istiyor orada? Tam anlatmak istediği şeyini yani, olabilir ve bunu bu demin baştan beri konuştuklarımızla mesela nasıl bağlayabiliriz?
Yani nasıl anlatsam, Thomas Kuhn'un hatırladığım kadarıyla konuşuyorum. Kitabı okuyalı epey oldu. Thomas Kuhn genel olarak bilimsel bilginin gelişimini analiz etmeye çalışmıştı ve ünlü paradigm shift dedikleri, yani paradigma kayması terimini ondan öğrendik ve bu terimin de çok değişik anlamlarda kullanıldığını söyleyen makaleler okumuştum. Her alanda etkili bir kelimeye dönüştü bu paradigma kayması. Değişik bilim alanlarında demek istedim. Ya bilimsel bilgi her zaman puzzle çözmek gibi olmuyor. Puzzle çözmek gibi olması için elinizde bir büyük resim olacak. Siz bir araştırmacı olarak puzzle'ın kayıp falanca parçasını bulup gelip yerine koymayla görevlisiniz. Siz biliyorsunuz büyük resmin ne olacağını ya da ne olduğunu. Size düşen şey hatasız, dikkatli ve hiçbir spekülasyona yer bırakmayacak şekilde puzzle'ın parçalarını tamamlamak. Çünkü genel kural var ortada. Ama her zaman bu iş böyle değil. Belli dönemler geliyor ki mesela kuantum fiziğinin kurgulanışı böyle oldu. Ya da Einstein'ın çekim kuramını oluşturuşu böyle oldu. Öncekinden tamamen farklı bir şeye geçildi. Öyle bir kırılma, öyle bir sıçrama gerekebilir ki bu önceden bildiklerimizi tamamen yeni bir şeyle değiştirmemize, önceden bildiklerimizi unutmasak da onun üstüne önceden hiç olmayan bir şey eklememize yol açar. Belki böyle bir dönemdeyiz.
Yani paradigma değişimi, mesela şöyle de bir örnek verebilir miyiz? Mesela Newton bir paradigma değiştirmiş midir? Ya da işte dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen, evrenin merkezinde değil aslında güneşin bir uydusu, güneş sisteminde bir gezegen olduğunu söyleyen birisi aslında paradigmayı değiştirmiş oluyor, değil mi? Çünkü bu sadece fiziği veya astronomiyi ilgilendiren bir şey değil.
Tabii,
toplumsal sonuçları da
olan bir şey. Galileo Galilei Jüpiter'in uydularından birisini gözleyince, o uydunun Jüpiter'in etrafında döndüğünü gözleyince dedi ki hiçbir özelliğimiz yok. Biz de birisinin etrafında dönüyoruz. Bizim merkez olma ihtimalimiz yok. Birileri var ki onun etrafında bir başkası dönüyor dedi. O bir kırılmaydı mesela. Kopernik'in sisteminden kırılmaydı. Newton'un şeyi çok algılayışı çok güzeldi. Elmayı düşüren kuvvetle ayla dünyayı bir arada tutan kuvvet, dünya ile güneşi bir arada tutan kuvvetin aynı olduğunu algılamak. Müthiş bir değişimdi. Muhteşem bir değişimdi. Hele Einstein'inki, yani düşünebiliyor musunuz? O kadar alışmışsınız ki, düşünün yani, size diyorlar ki elektrik iki zıt yük, ya iki elektrik yükü arasındaki etkileşme kuvveti budur diyorlar, bir formül veriyorlar. İki kütlenin birbirini çekmesi için formül budur diyorlar. İki formüle bakıyorsunuz ikisi de birbirinin aynısı neredeyse. Elektrik yükleri yerine kütlelere yazıyorsunuz. Aradaki sabitleri birbirine değerlerini değiştiriyorsunuz, aynı formül çıkıyor. Siz demez misiniz bu ikisi aynı olmalı? Yani aynı kuvvet, gözlüyorsunuz aynı kuvvet, Newton'un yazdığı kuvvetle Coulomb'un yazdığı kuvvet aynı. Dersiniz ki bu ikisi aynı şey. Çok güzel. Rahatlarsınız. Ama sırf Merkür'ün dönme düzlemindeki yüzyılda 2 derecelik sapmadan kocaman bir yeni düşünce çıktı. Ve Einstein dedi ki, çekim bir kuvvet değil. Çekim içinde bulunduğumuz ortamın bir sonucu. Uzay ve zaman eğrildiği için çekim diye bir şey hissediyoruz. Çekim diye bir kuvvet yok dedi. Bu muhteşem bir değişimdi. Ve dedi ki, Newton'un dediğinin aksine ışık dedi çekimden etkilenir. Işık yolunu sapıtır yüksek çekim altında dedi ve gidip gözlediler, hakikaten ışık sapıtıyordu yolunu. Ve nitekim kara deliklerden onu gözlediler şu anda. Hani Nobel ödülü alanlar geçen yıl. Yani Einstein'ın ortaya koyduğu şey muhteşem bir değişimdi. Kuantum fiziğinin bulunuşu muhteşem bir değişimdi. Bunun gibi bir değişim gelecek mi? Bunun gibi bir değişimin yolu mu açılacak? Onu ben bilmiyorum.
O yüzden hem şanslı hem de şanssız bir dönem diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yani biraz böyle doğum sancıları gibi, evet, yani yeni bir şeyin herhalde doğacak ama nasıl doğacak, kimden nasıl doğacak veya kimlerden
belli
doğacak
değil. O... Bardağa nasıl baktığımıza bağlı, yarısı dolu yarısı boş meselesine benziyor biraz. Ama dediğinize kesinlikle katılıyorum. Bir doğum sancısı olabilir bu. Ya da bir şeyi kaçırdık, aslında verilerde bir şeyi gizli görmedik. Belki o büyük bir ihtimal, belki ona bakmak lazım. Ona bakan araştırmacılar var çok sayıda. Belki de yani bu yol yerine alternatif bir seçenek bulmalıyız diyenler haklı çıkacak belki.
Ama siz de söylüyorsunuz ya, o da biraz zor çünkü onda işte büyük resim yok.
Büyük resim yok ama zaten şeydir, bilimin gelişimi böyledir. Bilim temelde aslında kuramsaldır, teoriktir. Spekülasyona dayanır. Bir takım bilim insanları spekülasyon yapar, deneyiciler o spekülasyonu öldürürler. Deneyicilerin öldüremedikleri sağ kalır ve onlara teori deriz yani. Dolayısıyla bu işin ruhu bu. Hani büyük resim konusunda birileri spekülasyon yapabilir, yapabilir. İnandıran birisini bulursa yapabilir. Yani hiç kimsenin ihtimal vermediği şeyler, yani Einstein'e bile inanmamışlardı insanlar. Nobel ödülünü bile vermediler görecelik üzerinden ama sonuçta herkes kullandı şu anda. O anlamda.
Ama bireysel olarak o büyük resmi görmüş birisiydi diyebilir miyiz? Yani şöyle işte Thomas Kuhn'dan bahsederken hani böyle o büyük bilimsel devrimler dediğimiz şeyler böyle bilgilerin üst üste toplanmasından değil, hani bir sıçramayla oluyor. Bir sıçramayla, o sıçramayı oluyor. Da genelde hani yayından önce de konuşuyorduk. Evet. Genelde bir kişi.
Genelde tipik olarak yani bir ya da bir küçük gruplar oluyor belki de. Yani tarihtekilere bakınca tek kişi olmuş hep. Ama bu tek kişi olacak diye bir kural muhakkak kesinlikle yok. Ama sadece mesela karanlık maddeyi ortaya atan süpersimetrinin ortaya çıkışı da muhteşem bir paradigmaydı. Çok güzel bir düşünceydi. O kadar zariftir ki bazıları der yani süpersimetri olamayacak kadar güzeldi derler. Yani o şu anda deneyin şu anki enerji düzeyinde gözükmediği için insanlar belki hani çok ısınamıyorlar o modeli, ama modelin çıkışı da çok güzel bir paradigmaydı kendi başına oluşturuluşu. Çok güzel bir düşünceydi süpersimetrinin.
Nedir kendisi. Süpersimetri bu arada? Hani hazır değinmişken onu da bir...
Evet, süpersimetri düşünce şeye dayanıyordu. Yani her parçacık için bir eşi daha olacak. Ve tipik olarak konuşursak eğer eşi avucunuzun içine ikisini de koyuyorsunuz. Eşi eğer mesela manyetik alandan etkilenirse kendisi etkilenmeyecek. Bu tipten diyebilirdik. Yani diyebiliriz. Bu çok özel bir durumunu tarif etti. Genel değil yeterince. Yani parçacıkların iç dünyasında bir momentumları var. Onunla ilgili bir kavram bu. Dolayısıyla parçacıklar çiftler halindeydi. Ve dediler ki tabiattaki... Bu parçacıklar eşit sayıda olacak. Dolayısıyla bu parçacıkların bir grubun verdiği katkıyı diğer grubun verdiği katkı birbirinden götürüyordu. Ve diğer bir özelliği de eşlerin en hafif olanı sonsuz ömürlüydü. Bu o kadar güzel bir şeydi ki karanlık madde için mükemmel bir modeldi. Çünkü sonsuz ömürlü. O bakımdan büyük bir şanstı öyle bir parçacığın kendiliğinden çıkmış olması. Bu bakımdan süpersimetri tabiattaki parçacık sayısının şu ankinin tabiri caizse iki katı, kabaca iki katı olacağını beklemesi bakımından, karanlık madde için bir aday tayin etmesi bakımından, küçük mesafelerde elimizdeki modelin geçerliliğini koruması bakımından ve de şu anda hiç sözünü etmedik ama sicim kuramının bir, ne diyelim biz, sicim kuramının bir belirtisi ya da uzak bir belirtisi gibi gözükmesi bakımından çok önemliydi insanlar için. Dolayısıyla deneyde çıkması ya da deneyde belirtisinin ortaya çıkması çok güzel bir sonuç olacaktır. Şu ana kadar gözlememiş olmakla beraber bunu
şimdi
ilave etmek lazım.
Siz konuştukça yeni şeyler ortaya çıkıyor. Bizim bilmediğimiz şeyler ortaya. Bir de sicim kuramını o da o zaman sizi hazır buraya bulmuşken burada.
Ben sicim kuramını bilmiyorum. O konuda çok konuşamam.
Bizden daha iyi biliyorsunuz.
Estağfurullah. Ama. Hayır. Kısaca biz şimdiye kadar biliyorsunuz hep dalgalardan, şöyle şöyle giden şeylerden, bir de noktacıklardan bahsediyoruz. Noktacığa parçacık diyoruz. İnsanlar düşündüler ki 1967-68 yılında, bir başka nedenle düşünmüşlerdi de, düşünen kişinin düşündüğü şey bambaşka bir yola gitti sonradan. Kendisi de öyle bir şey düşünmemişti tabii ki. O anlamda modellememişti. Dediler ki temel şey hep bir noktacık ya da bir dalga diye düşünüyoruz. Acaba noktacık yerine bir ip koysak nasıl olur dediler. Bir ip olsa. Bildiğimiz ip. Yani hani çok özel bir şey değil. Yani bir sicim yani. Hani ip diyor, ip demiyorlar da sicim diyorlar. Sicim olması şeyi getiriyor. Sicimin bir kalınlığı da varsa özellikle. Bir sicimin yüzeyi var. Bir kapladığı yer var. Bu sicimin iki ucuna birbirine bağlar da bir ucundan çekerseniz keman teli gibi salınacak değil mi? Böyle şey olacak. Bu salıntılar, bu titrenimler size çekim kuvveti gibi davranan bir takım parçacıklar veriyor. Çekim kuvvetinin parçacığıymış gibi davranan parçacıklar veriyor. Yok eğer iki ucunu açarsanız, koparıp açar da bir ucundan çekip bırakırsanız o titrenimler size tabiatta şu anda varlığını bildiğimiz diğer türden parçacıkları veriyor. O bakımdan sicim sanki ana objeymiş gibi gözüküyor. Yani onun değişik titrenimleri bize bildiğimiz listeyi veriyor gibi gözüküyor. Fakat sicimin kötü bir sorunu var. Newton'un çekim sabiti çok küçük bir sabit ve bu sabitin yüzünden bu sicimin yüzey gerilimi o kadar büyük bir enerjide ki o enerjiye ulaşacak bir hızlandırıcı yapmak ya da o enerjide bir tane parçacığın gökyüzünden gelmesini ve bize çarpmasını beklemek hayal gibi bir şey. Dolayısıyla sicimi doğrudan gözlemek olası gözükmediği için dolaylı da olsa düşük enerjilerde süpersimetriyi gözleyerek yapmayı herkes istedi. Ben kendim de sicimden gelen modeller üzerine çalıştım. Yani o bağlamda. Sicim teorisi çalışmadım. O ayrı bir kavram. Bu bakımdan insanların süpersimetri bakımından bakışları buydu. Süpersimetri birçok şeyi içinde barındıran bir paradigmaydı. O bakımdan. Belki paradigma değil de bir modellemeydi demek daha doğru. Paradigma daha büyük bir söz belki. Öyle biraz yanlış konuştum belki.
Peki şimdi son olarak çok böyle merak edilen biraz daha işin nasıl desem magazin tarafına mı gelsek? Bu birkaç sene önce CERN'de yapılan deneylerden birinde işte bir kara delik oluşacağı ve bütün dünyayı yutacağı veya işte yani kısacası Türkçesi kıyametin kopacağı şeklinde bir dedikodu demeliyiz herhalde. Bu olmadığına göre demek ki böyle bir şey yokmuş ya da bu ciddiye alınabilecek bir şey miydi yoksa delinin biri bir kuyuya bir taş attı da böyle saçma sapan bir şey çıktı yani, mı dersiniz?
Deli ne? Kuyuya taş atmadı aslında ama şöyle bir şey. 2008 Eylül'üydü galiba. Cenevre'ye geliyoruz, havaalanından indik. CERN'e gidiyoruz. Arkadaşlar var. Ve ben o sırada kendim gözümle görsem de zaten anlamam ama insanlar şey demişlerdi. Birçok İsviçreli Cenevre'yi terk etti. Çünkü işte deney başlıyor. İşte efendim bir kara delik üretilecek ve bu da yutacak Cenevre'yi dediler diye düşünüyorlar demişlerdi. Benim arkadaşlarımdan duyduğum şey bu. Tabii ki biraz komik. Çünkü şöyle bir şey. Kara delik üretilebilir mi? Uzay ve zaman boyutu 4'ten daha fazlaysa, belli koşullar sağlanıyorsa üretebilirsiniz öyle şeyler. Ama yani açıktır ki ürettiğiniz gibi de bozulacak geri. Yani nasıl üretiyorsunuz geri bozulacak. Onun için korkulacak bir şey yoktu. Öyle bir şey yoktu. Yani kara deliğin bozulması çok kısa sürede olacağı için bozulmadan çevresindeki diğer maddeyi üstüne toplayıp da bir tane orada tekillik oluşturması ihtimali küçüktü. Öyle bir şey olası değildi. Tabii insanlar bunu bilmiyorlardı. Kulaktan dolma bu bilgiyle hareket edip biraz korkmuşlardı ben o zaman şahit olduğum şey. Tabii ki Nobel ödülü alan o uzaydaki kara delik başka bir şey. Einstein denkleminin çözümünden gelen yüksek yoğunluklu cisimler onlar. Çok yüksek kritik yoğunluğu üzerindeler. Parçacık hızlandırıcılarında bildiğimiz iki parçacığı çarpıştırıp da bir kara delik oluşturuyorsak açıktır ki bu kara delik bildiğimiz parçacıklara bozularak ortadan kalkacak yine. O yüzden korkmaya gerek yoktu.
Anladım. Belki de orada çalışanlar biraz eğlenmek için uydurmuş olabilirler mi böyle bir de?
Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Ama eminim şakalar yapılmıştır kendi aralarında. Onu bilmiyorum.
Süremizin sonuna geldik. O zaman şöyle mi toparlamak gerekir? Özellikle sizin de dediğiniz gibi bu işe yeni merak salan, bu işin öğrenimini, hali hazırda öğrenimini görüyor olan ya da biraz daha üst seviyede doktora öğrenimini, yüksek lisans öğrenimini gören insanlar için ama tabii ki aynı zamanda sizin gibi bu işe yıllarını vermiş insanlar için de böyle enteresan bir dönemdeyiz herhalde.
Çok güzel bir dönem.
Bir yandan zor ama bir yandan da
tabii,
değil mi?
Derler ya yani aşağıya sarkık meyve pek yok etrafta. Meyvelerin hepsi ağacın tepesindeki meyveler. Dolayısıyla ulaşılması zor. Meyve varsa tabii onu da bilmiyoruz. Zorlu bir dönem ama denemeye değer. Bence genç arkadaşlar şanslarını denemeliler. Bilimin güzelliği bu. Zaten kolay olsa ne anlamı vardı? Yani o bakımdan zorlayabilir ama çok da güzel ve zevkli bir şey olacağına inanıyorum şahsen.
Hocam çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.
Bugün Durmuş Ali Demir, Profesör Doktor Durmuş Ali Demir ile birlikteydik. Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi ve Bilim Akademisi üyesi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Size de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.